Ayrım 1. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Üçüncü İkiz. Yazarı Ken Follett. Özgün adı The Third Twin. Çevirmeni Hilmi Artan. Türü roman, polisiye. İnkılap Kitabevi, 1. baskı Mart 1999. ISBN numarası 978-905-1013-76-7. Bu kitap 583 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Ocak 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Ken Follett'ın usta kaleminden çağdaş bir aşk ve kahramanlık masalı da diyebileceğimiz yeni bir roman daha. Jeannie Ferrami genç bir bilim insanı olarak akla hayale gelmeyen bir keşfe çıkmıştır. Tek yumurta ikizleri üzerinde yoğun bir çalışma sürdüren genç kadının amacı onların davranış benzerliklerini saptamaktır. Önce ikizlerin ilk ikisini tanırız. Biri hukuk öğrencisidir, adı Steve. Katil olan öteki ikizin adı ise Dennis'tir. Yüzlerce kilometre uzaklıktaki iki ayrı hastanede doğan ikizleri iki ayrı anne dünyayı getirmiştir. Hem de değişik tarihlerde. Olayların peşini bırakmayan Jeannie bu arada hem Pentagon hem de New York Times'a karşı karşıya gelecektir. İşlemediği bir tecavüz suçundan hakkında soruşturma başlatılmak istenen Steve ve deli gibi aşık olan Jeannie'nin devlerde savaşı böylece başlamış olur. Devlerden biri bir senatördür, öbürü ise öğretim üyesi olarak çalıştığı üniversitededir. Karşısında bir de sağcı bir politika adamıyla bir profesör ve ötekiler vardır. Bu sonuncunun amacı kadınları aşağılayan, ırkçı ve gerici görüşlerine denk düşen yeni bir Amerikan toplumu yaratmaktır. İşte yiğit bir kadının kahramanlık öyküsü. Bu romanla anlatım gücünün doruğuna ulaşan Ken Follett'ın olayların birbiriyle ilişkisini büyük bir titizlikle kurgularken size merak, heyecan ve korku dolu bir serüven yaşatacağından kuşkunuz olmasın. Üvey çocuklarım, Jen Turner ile Kim Turner ve Adam Brower'e sevgilerimle. Pazar, 1. bölüm. Baltimore üzerine çöken bir sıcak dalgası ortalığı kasıp kavuruyordu. Ağaçlıklı banyolarda oturanlar çim kaplı düzlüklerdeki yüz binlerce su püskürteciyle serinlemeye çalışırken, hali vakti yerinde olanlar havalandırmaları sonuna kadar açık evlerine kapanmışlardı. North Avenue'de serin bir yerlere kendilerini atan miskin orospular peruklarının altında terleyip duruyor, köşe başlarında kimi oğlanlar şortlarının torba gibi sarkık ceplerindeki esrara müşteri bulmaya çalışıyorlardı. Eylül sonlarıydı, kışa daha çok vardı. Farlarından birinin kırılan camının yerine izole bantla röntgen filmi yapıştırılmış pas içinde beyaz bir Datsun araba alışveriş merkezinin kuzeyine düşen beyazların oturduğu işçi mahallesinde ağır ağır yol almaktaydı. Arabanın havalandırması yoktu. Bu yüzden camları sonuna kadar açılmıştı. Kot pantolon ve tiril tiril beyaz tişörtlü sürücü 22 yaşlarında yakışıklı bir gençti. Kırmızı beyzbol şapkasının ön tarafında beyaz harflerle yazılmış güvenlik sözcüğü okunuyordu. Uyduklarının altındaki plastik döşeme kumaşın ter içinde olması sürücünün umurunda bile değildi ve son derecede keyifliydi. Arabanın 92 Q'ya ayarlı radyosunda 20 Jams in a Row şarkısı çalıyordu. Arka koltukta açık bir klasör duruyordu. Sürücü zaman zaman klasöre göz atıyor, yarınki testle ilgili teknik sözcükleri ezberlemeye çalışıyordu. Onları öğrenmek onun için işten bile değildi. Böyle şeyleri öğrenmesi için birkaç dakika çalışması yeter de artardı bile. Trafik lambaları kırmızı yanınca hemen yanı başında sarışın bir kadının kullandığı açılıp kapanan bir Porsche belirdi. Genç adam kadına doğru baktı ve sırıtarak "Arabanız çok güzel" dedi. Kadın hiçbir şey söylemedi ve bakışlarını ondan uzaklaştırdı. Ama ağzının kıyıcığıydı, hafifçe güler gibi yapması gencin gözünden kaçmamıştı. Kocaman güneş gözlükleri kadının kendisinden iki kat daha yaşlı olduğunu gizleyemiyordu. İlk trafik lambalarının bulunduğu yere kadar yarışalım deyince Porsche kullanan çoğu kadın gibi bu sözlere flörtümsü bir gülüşle güldü ve küçücük zarif eliyle vites kolunu bire taktı ve yeşil ışık yanar yanmaz bir roket hızıyla uzaklaştı. Genç adam omuzlarını silkti, alt tarafı alıştırma yapıyordu. Öğrencisi olduğu okuldan çok daha gösterişli ve Ivy League denilen 10 okuldan biri sayılan Jones Paul Üniversitesi'nin ağaçlıklı kampüsünün yanından arabasını sürmeye devam etti. Görkemli giriş kapısını geçerken bacaklarında sımsıkı şortları, ayaklarında Nike ayakkabılar, terli tişörtleri ve kollarla sırtı açıkta bırakan üstlükleriyle 8-10 kadar kadından oluşan bir grup jogging yapıyordu. Bunlar antrenmana çıkmış çim hokeyi takımı olmalı diye düşündü. En öndeki, en formda olanı, onları karşılaşmaların yapılacağı tarihe kadar formda tutmaya çalışan kaptanları olmalıydı. Kadınlar kampüse doğru yönelirken birden inanılmayacak kadar hayali ve gerçek dışı bir fikre kaptırdı kendini. O denli etkileyici ve heyecan verici bir şeydi ki bu, neredeyse araba kullandığını bile unutmuş gibiydi. Bir an soyunma odasındaki hareketleri canlandı kafasında. Onları dehşet içinde bırakacak olay başladığında, tombul olanı duşun altında sabunlanırken, kızıl saçlı kadın bakır rengi uzun saçlarını kurulamaktaydı. Zenci kız bağcıklı külotunu üzerine geçirirken takım kaptanları da kaslı vücudunu sergilemek istercesine ortalıkta çırılçıplak dolaşıyordu. Bir anda hepsi de korku ve panik içinde gözleri yuvalarından fırlamış halde çıldırmışçasına bağırıp çağırmaya başlayacaklardı. Sağa sola koşuşup dururken birbirlerine çarpıyorlardı. Şişko kız yüzüstü kapaklandı, ötekiler bir yerlere sinmek ya da kapıya ulaşabilmek veya korktukları her neyse ondan kaçıp kurtulmak için çaresiz bir halde ağlayıp duran kızın üzerine basarak kaçışıyorlardı. Arabasını yolun kenarına park ettikten sonra vitesi boşa aldı, güçlükle soluk alıp veriyordu. Kalbinin küt küt attığını bile işitebiliyordu. O güne kadar böylesine güzel bir fırsat geçmemişti eline. Yalnız biraz da hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şeyler olmamalıydı işin içinde. En çok nasıl bir şeyden korkarlardı acaba? Bu soruya bir yanıt bulabilmek için hayal gücünü harekete geçirdi. Aklına gelen yangın fikri onu heyecandan soluk soluğa bıraktı. Her taraf cayır cayır yanarken onlar alevleri görünce dehşet içinde kalacaklardı. Yarı çıplak bir halde deliler gibi ne yapacaklarını bilemeden sağa sola koşup dururken bir yandan da dumandan boğulmamak için sürekli öksüreceklerdi. Gözünde canlandırdığı sahneleri bir sinema makinesinden Datsun'un ön camına yansıyan bir filmde korku ve heyecan içinde seyrediyormuş gibiydi. ''Aman Tanrım!'' diye fısıldadı. Bir süre sonra sakinleşti. İçindeki isteği hala yenebilmiş değildi. Fakat kafasında kurduğu bu hayal ürünü mantıksız düşünce onun için yeterince tatmin edici değildi. Susuzluktan kıvranan bir insanın aklına soğuk bir birayı getirmesi gibi bir şeydi bu. Tişörtünün eteğini kaldırdı ve yüzündeki terleri sildi. Kafasından geçirdiği bu acayip fikri unutması ve yoluna devam etmesi gerektiğini biliyordu. Ne var ki harika bir fikirdi bu, çok da tehlikeli bir şeydi. Yakalanırsa yıllarca hapis yatardı. Ama kafasına bir şeyi koymaya görsün, hiçbir şey ona engel olamazdı. Bir anlık dayanılmaz isteğe karşı koyamayacaktı, ben bunu istiyorum diye mırıldandı. Arabasını yeniden çalıştırdı ve görkemli kapıdan kampüse doğru sürdü. Buraya daha önce de gelmişti. Üniversite çimle kaplı alanlar, bahçeler ve koruluklardan oluşan yüz dönümlük bir alana yayılmaktaydı. Binaların çoğu aralarında birkaç da modern beton ve cam karışımı olanlar varsa da genellikle kırmızı tuğladan tek tip yapılardı. Bunlar kenarlarında sıra sıra park sayaçlarının yer aldığı bir sürü daracık ve karman çorman yollarla birbirine bağlanıyordu. Çim hokeyi takımını gözden kaybetti ama jimnastik salonunu bulmak onun için hiç de zor olmadı. Koşu yolundan sonraki alçacık binaydı ve önünde kocaman bir diskçi atlet heykeli vardı. Arabasını park sayaçlarından birine park etti fakat sayaca para atmadı. Zaten park sayaçlarına hiç para atmazdı. Hiç. Çim hokeyi takımının iri kaslı kaptanı jimnastik salonunun merdiven basamaklarında durmuş, eşofman üstü yırtık pırtık bir adamla konuşuyordu. Koşarak o da merdivene çıktı ve yanından geçerken kaptana gülerek baktı ve kapıyı itip binaya girdi. Giriş holünü omuzlarında spor çantaları, ellerinde raketler, şortlu ve başları bantlı kızlı olanı bir kalabalık doldurmuştu. Kimileri içeri giriyor ve kimileri ise dışarı çıkıyordu. Belli ki bunlar pazar günleri antrenman yapan kolej takımının oyuncularıydı. Giriş holünün tam ortasında bir masa, masanın gerisinde de bir güvenlik görevlisi duruyordu. Adam içeri girenlerin öğrenci kartlarını kontrol ediyordu. Tam o sırada kalabalık bir koşucu topluca içeri girmekteydi. Kimi kartını havada sallayarak, kimi bunu akıl etmeden güvenlik görevlisinin yanından geçerken adam omuzlarını silkerek The Dead Zone adlı kitabını okumaya devam etti. Yabancı döndü ve Jones Falls'lu atletler tarafından kazanılan ödüllerin teşhir edildiği cam mahfaza içindeki gümüş kupaları seyretmeye koyuldu. Az sonra 10 erkek bir de tıknazca kadından oluşan futbol takımı oyuncuları içeri girerken bir çabuk onların arasına karıştı. Grupla birlikte o da giriş holünü geçti ve onların peşi sıra o geniş merdivenlerden aşağıya bodrum katına indi. Gençler aralarında az önce oynadıkları maçı konuşuyorlardı. Attıkları o güzel golden söz ederken ağızları kulaklarına varıyordu. Ama o çirkin faule fena halde bozulmuşlardı. Hiçbiri yabancının farkında bile değildi. Hiç çaktırmadan rahat rahat yürüyordu ama gözleri tetikteydi. Merdivenlerin bittiği yerde içinde bir kola makinesiyle paralı bir telefon aygıtının bulunduğu küçük bir hol daha vardı. Futbol takımındaki sıskaca kadın uzun koridoru sonuna kadar yürüdü. Erkeklerin soyunma odası holden uzaktaydı. Kadın belli ki soyunma odasına gidiyordu. Kadınların soyunma odası karma eğitimin revaçlı olmadığı yıllarda büyük olasılıkla buraya çok sayıda kız öğrencinin devam edeceğini aklına getirmeyen bir mimar tarafından sonradan eklenmiş olmalıydı. Yabancı paralı telefon ahizesini yerinden kaldırırken bir yandan da 25 sentlik çıkarmaya çalışıyormuş gibi yaptı. Erkekler soyunma odasının önünde sıraya girdiler. Kadının kapıyı açıp gözden kaybolduğunu gözünden kaçırmadı. Orası kadınların soyunma odası olmalıydı. Şimdi hepsi oradadır dedi içinden heyecanla. Soyunup duş yapıyor ve havlularıyla vücutlarını ovuyorlardır. Onlara bu denli yaklaşmış olmasından çok heyecanlanmıştı. Tişörtünün eteğiyle kaşlarındaki terleri sildi. Kafasında kurduğu şeyi gerçekleştirebilmek için yapacak tek şey onların korkudan ödlerini koparmaktı. Sakin olmaya çalıştı. Bir yanlışlık yapıp her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmak niyetinde değildi. Birkaç dakika içinde ne yapması gerektiğini iyice düşünmeli, bir plan yapmalıydı. Ötekiler ortadan yok olunca kadının ardından ayak tabanlarını iyice yere basıp yayarak yürümeye başladı. Koridora 3 tane kapı açılıyordu. İkisi yanlardaydı, üçüncüsü ise en dipteydi. Kadın sağdaki kapıdan içeri girmişti. Dipteki kapıyı yoklayınca koca koca makinelerin olduğu tozlu ve geniş bir odaya açıldığını gördü. Bunlar yüzme havuzunun kazanları, filtreleri olmalı dedi içinden. İçeri adımını attı ve hemen arkasından kapıyı kapadı. Burada sürekli ve derin bir elektrik uğultusu duyulmaktaydı. Gözünün önünde yarı çıplak bir halde korkudan ne diyeceğini bilemeyen bir kız canlanıverdi. Kızın üzerinde bir örnek çiçekli desenleri olan sütyen bir de külot vardı yalnızca. Kemerini çıkarmaya çalışırken kız yerde yattığı yerden korkulu gözlerle ona doğru bakmaktaydı. Kendi kendine gülerek gördüğü manzaranın tadını çıkarıyor gibiydi. Sadece birkaç metre uzağındaydı onun. Belki de şu anda bu akşam ne yapacağını düşünüyordu. Belki bir erkek arkadaşı vardır. Bu gece kendini ona teslim etmeyi kuruyordu. Ya da daha üniversitenin birinci sınıf öğrencisidir, biraz utangaç ve yalnızlıktan patlıyordur ve pazar geceleri Komiser Columbo'yu seyretmekten başka yapacak bir şeyi yoktur. Belki de yarına hazırlaması gereken ev ödevi vardır ve ödevini bitirebilmek için sabaha dek uyumamayı kafasına koymuştur. Hayır bebeğim, bunların hiçbiri değil. Sen şimdi bir karabasana hazır ol. Daha önce bu boyutlarda olmasa da bu tür şeyler yaptığı olmuştu. Kendini bildi bileli kızları korkutmak hoşuna giderdi. Lisedeyken kızları tenha yerlerde sıkıştırarak ağlatıp ne olur yapma dedirtinceye kadar korkutmak kadar keyif duyduğu bir şey olmamıştı. Onu bir okuldan öbür okula sürmelerinin bir nedeni buydu işte. Bazen tıpkı öteki oğlanlar gibi kızlarla randevulaştığı, kolunda onlardan biriyle bara gittiği de olurdu. Herkesin kendine göre cinsel anlamda bir acayipliği vardır diye düşünürdü. Kimi erkekler üzerlerine kadın giysisi geçirmekten hoşlanır. Kadın vücudunun insanda en çok cinsel arzu uyandıran organının ayakları olduğunu düşünen birini tanımıştı. Bir mağazanın kadın ayakkabıları satış bölümünde durup onların ayakkabı giyip çıkarışlarını seyrederken cinsel organı dimdik olurdu. Onun acayipliği de kızları korkutmaktı. Karşısında bir kadının korkudan tir tir titremesi onda cinsel istek uyandırması için yeterdi. Korku olmadı mı heyecan da olmazdı. Dikkatle etrafına bakınca duvara sabitleştirilmiş bir seyyar merdiven gözüne ilişti. İçeriden cıvatalı gemilerin ambar kapağını andıran yarım boy demir pencereye çıkılıyordu. Çabucak merdivene tırmandı ve cıvataları gevşettikten sonra demir pencerenin kapağını yukarıya doğru itti. Çıka çıka park yerindeki Chrysler marka bir arabanın lastikleri çıkmıştı karşısına. Nerede olduğunu saptamıştı. Galiba binanın arkasında bir yerlerdeydi. Pencereyi kapayarak merdivenden aşağıya kaydı. Hiç zaman geçirmeden odadan çıktı. Koridorda yürürken karşıdan gelen bir kadın ona ters ters baktı. Bir an kaygılanır gibi oldu. Ya kadınların soyunma odasının çevresinde neden dolanıp durduğunu sorarsaydı? Bu yüzden bir ağız dalaşı senaryosunda yoktu. Bu durumda bütün hesaplar altüst olabilirdi. Ama kadının gözleri başındaki şapkanın üstündeki güvenlik sözcüğüne takılınca başını çevirerek soyunma odasına girmişti. Bu şapkayı hatıra eşya satılan bir mağazadan 8.99 dolara satın aldığını düşününce içinden güldü. Nedense insanlar rock konserlerinde kot pantolonlu güvenlik görevlileri görmeye alışıktırlar. Yakalarındaki metal simgelerini görmesen bir suçludan ayırt edemeyeceğin dedektifler. Havaalanlarında da süveterli polisler. Güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen her koca gözlüye de kimlik soramazsın ya. Kadınların soyunma odasının tam karşısındaki kapıya asıldı. Kapıdan ardi olarak kullanılan küçük bir odaya giriliyordu. Lambayı yaktı ve kapıyı arkasından kapattı. Raflara bir sürü jimnastik gereçleri istif edilmişti. Kasları güçlendirmek için kullanılan koca koca siyah sağlık topları. Eski püskü lastik yaygılar, lobutlar, küflenmiş boks eldivenleri, parça parça olmuş açılıp kapanan tahta sandalyeler. Bir de bacağı kırık dolgu maddesi dağılıp dökülmüş bir atlama beygiri vardı. Odanın içi küf kokuyordu. Tavanda boydan boya uzanan kalınca gümüş renginde bir boru gözüne ilişti. Boru koridorun karşısındaki soyunma odasına temiz hava veriyor olmalıydı. Yukarıya doğru uzanarak boruyu bir şeye bağlayan cimataları yokladı. Onları parmaklarıyla çeviremeyecekti. Datsun'un bagajında bir anahtarı olduğunu hatırladı. Eğer boruyu sökebilirse aspiratör binanın dışındaki havayı değil, ardiye odasındaki havayı çekecekti. Ateşi tam aspiratörün altında bir yerde yakardı. Bir bidon benzin aldı mı birazını boş bir Perrier şişesine boca eder, gelirken şişeyle kibrit bir de tutuşturmak için gazete ve o anahtarı getirirdi. Yangın çabucak büyür, her tarafı dumanlar sarardı. Ağzını ve burnunu ıslak bir bezle kapattıktan sonra dumanın ardiye odasını doldurmasını beklerdi. Ardından da aspiratörü boruya bağlayan cıvataları sökerdi. Dumanlar havalandırma borusunda biriktikten sonra aspiratör onları kadınların soyunma odasına basardı. Önce kimse farkında bile olmazdı. Fakat hemen ardından burnu koku alan birkaç kişi biri sigara mı içiyor derdi. Tam bu sırada ardiye odasının kapısını açınca koridor dumanla dolardı. Kızlar durumun ciddiyetini kavrayınca da bütün binanın tutuştuğunu sanırlar, soyunma odasının kapısını açınca da dehşet içinde kalırlardı. Tam bu sırada o da kadınların soyunma odasına girerdi. Odanın içinde istemediğin kadar çorap ve sütyen olurdu artık. Çırılçıplak göğüsler, popolar ve tüylü üçgen yerleri. Bazıları çıplak ve ıslak, dumandan önünü göremeyecek bir halde bir havlu aranmak için duştan dışarı atarlardı kendilerini. Korkudan bağıranlar, çığlık atanlar, ağlayanlar. Gerçekten de bir güvenlik görevlisiymiş gibi davranarak sağa sola emirler yağdırırdı. Şimdi giyinmene sırası değil. Bu bir acil durum, dışarı çıkın. Bütün bina cayır cayır yanıyor, koşun, koşun. Bir yandan da çıplak popolarına şaplak atar, onları itip kakar, giysilerini sağa sola savururdu. Kadınlar işin içinde bir terslik olduğunu anlamaya anlarlar ama çoğu bunu düşünecek halde olmazdı. Eğer çim hokeyi takımının kaptanı iri kaslı kadın hala aralarındaysa kafasını kullanıp ona meydan okuyabilirdi ama onu bir yumrukla haklayabilirdi. Ölçüp biçerek kurbanını seçerdi. Zayıf ve savunmasız ama sevimli ve hoş bir kız olmalıydı. Onu kollarını alarak ''Şu taraftan lütfen, ben güvenlik görevlisiyim'' derdi. Onu koridora doğru götürdükten sonra ters yöne yüzme havuzunun makine dairesine sokardı. Orada kız kendini güven içinde hissetmeye başlayınca yüzüne bir tokat patlatır, ardından tam karnına bir yumruk atarak onu kirli beton zemine devirirdi. Kız yere yuvarlandıktan sonra döner ve doğrularak otururdu. Gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış bir halde güçlükle soluk alırken hüngür hüngür ağlamaya başlardı. İşte tam bu sırada o da gülerek kemerini çözmeye çalışırdı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.